10. ayrım. Sayfa 123. Hipnozcu. Lars Kepler. Başını kaldırdı Evalay. Kahverengi gözleri korkuyla doldu. Yuna bir sandalye alıp onun karşısına oturdu. Tıpkı erkek kardeşi gibi Evalay'ın da alımlıydı. Yüz hatları çok çarpıcı olmasa da simetrikti. Saçları açık kahverengiydi. Gözlerinde zeki bir ifade vardı. İlk bakışta sıradan görünen yüzü uzun süre bakıldığında giderek güzelleşiyordu. ''Sanırım biraz konuşmamız gerekiyor.'' dedi Yuna. ''Ne dersin?'' Omuzlarını silikti Evalay'ın. ''Yosef'i en son ne zaman gördün?''
''Hatırlamıyorum.''
''Dün müydü?''
''Hayır.'' dedi. ''Şaşırmış görünüyordu.''
''Kaç gün önceydi?''
''Ne?''
''Yosef'i en son ne zaman gördüğünü sordum.'' dedi Yuna.
''Uzun zaman önce.''
''Kulübeye seni görmeye geldi mi?''
''Hayır.''
''Hiç mi? Seni görmeye kulübeye hiç mi gelmedi?'' Omuzlarını hafifçe silkti Evalyn.
''Hayır.''
''Ama kulübenin yerini biliyor değil mi?''
''Oraya çocukken gitmişti.''
''Ne zamandı?''
''Bilmem, ben 10 yaşındaydım. Teyzem Sonya bir yaz tatilinde Yunanistan'a gitmiş, biz de orada kalmıştık.''
''O zamandan beri Yosef oraya hiç mi gitmedi?''
''Sanmıyorum.'' dedi Evalyn.
''Ne zamandır teyzenin kulübesindesin?''
''Dönem başladıktan hemen sonra taşındım oraya.''
Ağustos'ta.
Evet.
Yani 4 aydır oradasın. Varmdöğü'deki küçük bir kulübede neden?
Evelyn'in bakışları uzaklaştı. Sakin bir şekilde ders çalışmak için dedi.
4 ay boyunca. Evelyn oturduğu yerde şöyle bir kıvrandı. Bacak bacak üstüne atıp alnını kaşıdı.
Huzurlu bir ortama ihtiyacım vardı dedi iç geçirerek.
Huzurunu bozan biri mi vardı?
Hayır.
''Peki böyle bir ortamı niçin seçtin o zaman?'' Evelyn donuk bir şekilde gülümsedi.
''Ormanı seviyorum, o kadar.''
''Ne okuyorsun?''
''Siyaset bilimi.''
''Öğrenci kredisiyle mi geçiniyorsun?''
''Evet.''
''Yiyeceğini nereden alıyorsun?''
''Bisikletle Saltero'ya gidiyorum.''
''Uzun bir yol değil mi?'' Evelyn omuz silikti.
''Yoo.''
''Orada tanıdığın kimse var mı?''
''Hayır.''
Yuna Evalyn'in pürüzsüz genç aldığına baktı. ''Yosef'le buluşmadın mı orada?''
''Hayır.''
''Evalyn dinle beni.'' dedi Yuna daha ciddi bir tonla. ''Kardeşim bize babanı, anneni ve kız kardeşini kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.'' Evalyn gözlerini masaya dikti. Göz kapakları titredi. Solgun yüzü hafifçe kızardı. ''O daha 15 yaşında diye devam etti Yuna. Yuna onun ince ellerine ve omuzlarına dökülen saçlarına baktı. ''Sence Yosef ailesini kendisinin öldürdüğünü neden söylüyor?''
''Öyle mi?'' dedi.
''İtiraf etti dediğimde şaşırmadın.'' dedi Yuna. ''Şaşırdın mı?''
''Evet.''
Evelyn hiç kımıldamadan oturuyordu. Sanki içten yıkılmış gibiydi. Düz alnı endişeyle kırışmıştı. Yorgun görünüyordu. Dua eder ya da kendi kendine fısıldar gibi dudakları oynuyordu.
''İçeride mi?'' diye sordu aniden.
''Kim?'' Evelyn konuşurken Yuna'nın yüzüne bakmıyordu. Başı masaya eğik, sesi renksizdi.
''Yosef, onu içeri mi attınız?''
''Ondan korkuyor musun?''
''Hayır.''
''Belki ondan korktuğun için silah taşıdığını düşündüm.''
''Avlanıyorum.'' dedi Evelyn Yuna'nın gözlerine bakarak.
Yuna bu kızda henüz anlayamadığı tuhaf bir şey olduğunu düşünüyordu. Bildik bir şey değildi. Suçluluk, öfke veya nefret. Daha çok büyük bir dirence benziyordu. Bir türlü çözemiyordu Yuna. Daha önce hiç karşılaşmadığı bir savunma mekanizması, bir koruyucu bariyer vardı. ''Tavşan mı?'' diye sordu.
''Evet.''
''Eti lezzetli mi?''
''Pek değil.''
''Tadı neye benziyor?''
''Tatlı.''
Yuna kızı kulübenin dışında soğukta beklerken düşünerek olayların akışını kafasında canlandırmaya çalıştı. Eric Maria Bark tüfeği onun elinden alıp ikiye katlayarak koluna takmıştı. Evelyn gözlerini kısarak bakmıştı Yuna'ya. Uzun ve inceydi. Açık kumral saçlarını at kuyruğu yapmıştı. Gri bir yelek ve taşlanmış kot pantolon giymişti. Bez spor ayakkabıları nemliydi. Arkasında çam ağaçları, yerde yosun ve mantarlar, etrafında yaban mersini çalıları vardı. Yuna birden Evelyn'in öyküsündeki çatlağı fark etti. Daha önce de aklına gelmiş ama unutmuş gitmişti işte. Ama şimdi bu çatlak çok belirgindi. Kulübede konuşurlarken Evelyn kadife koltukta oturmuş, ellerini bacaklarının arasında kenetlemişti. Yerde çerçevesi mantara benzeyen bir fotoğraf vardı. Fotoğrafta Evelyn'in kız kardeşi annesi ile babasının arasına oturmuştu. Kocaman gözlüğünde güneş parlıyordu. Küçük kız 4, bir de Betin 5 yaşında olmalıydı. Yani fotoğraf bir yıl kadar önce çekilmişti. Evelyn, Joseph'in yıllardır kulübeye gitmediğini söylemişti. Oysa Joseph hipnoz altındayken bu fotoğrafı ve çerçeveyi tarif etmişti. Bu fotoğrafın aynı tür çerçeveyle çerçevelenmiş başka bir kopyası elbette olabilirdi. Belki bu fotoğraf kulübeye başka bir yerden götürülmüştü veya Joseph daha önce kulübeye gitmişti de bunu Evelyn bilmiyordu. Bunların hepsi kızın yalan söylemesi kadar ihtimal dahilindeydi. Evelyn, dedi Yuna, biraz önce söylediğim bir şeyi merak ettim. Tam o anda sorgu odasının kapısı vuruldu. Evelyn ürkerek olduğu yerde büzüldü. Yuna kalkıp kapıyı açtı. Kapıda başsavcı Jens Svenne'ye han vardı. Yuna'dan bir dakika dışarı çıkmasını rica etti. Kızı serbest bırakacağım, dedi sessizce. Bu saçmalık. Elimizde 15 yaşındaki bir oğlanın hipnoz altında söylediği, hukuki hiçbir geçerliliği olmayan sözlerden başka hiçbir şey... Jens Yuna'nın yüzündeki ifadeyi görünce sustu. ''Bir şey buldun değil mi?'' dedi. ''Sanırım evet.'' dedi Yuna. ''Kız yalan mı söylüyor?'' ''Bilmiyorum, belki.'' Jens çenesini ovalayarak bir süre düşündükten sonra ''Ona bir sandviç ve bir fincan çay ver.'' dedi. ''Böylece ben kararımı vermeden önce bir saat daha kazanmış olursun.'' ''Bir yere ulaşabilir miyim emin değilim. Ama deneyeceksin değil mi?'' Yuna plastik bir bardakta çay ve kağıt bir kapta bir sandviç koydu Evelyn'in önüne. Acıkmış olabileceğini düşündüm diyerek yerine oturdu. Teşekkür ederim diyen Evelyn'in yüzünden bir an sevinçli bir ifade geçti. Sandviçini yerken elleri titriyordu. Masaya dökülen ekmek parçalarını da toplayıp ağzına attı. Evelyn, teyzenin evinde bir fotoğraf vardı, çerçevesi mantara benzeyen. Evelyn başını salladı. Sonya teyze o çerçeveyi Mora'dan almış, kulübeye yakışacağını düşündü. Susup çayını üfledi. Buna benzer başka çerçeveler de var mıydı? Bilmiyorum, dedi Evelyn gülümseyerek. Ben görmedim. O fotoğraf hep kulübede miydi? Sen neyin peşindesin, diye sordu Evelyn. Hiçbir şeyin. Joseph bu fotoğraftan söz etti. Bir yerde görmüş olmalı. Bu yüzden belki anlatmayı unuttuğum bir şey vardır diye düşündüm.
Yok.
İyi, o zaman hepsi bu kadar, dedi Yuna ve ayağa kalktı. Gidiyor musun? Evet, sanırım burada işim kalmadı, dedi Yuna ve Evelyn'in kaygılı yüzüne baktı. Bir veya iki saate kadar buradan gidersin.
Buradan gitmek mi?
Seni burada tutmak için bir nedenimiz yok, dedi Yuna gülümseyerek. Evelyn kollarını göğsünde kavuşturdu.
Benim soruma cevap vermediniz.
Soruna mı?
Joseph içeride, hücrede mi?
Yuna gözlerini kızın gözlerine dikti. Hayır Evelyn, Joseph hastanede, onu tutuklamadık. Tutuklanacağını da sanmıyorum. Evelyn titremeye başladı, gözleri yaşarmıştı. Sorun ne Evelyn? Evelyn yanağına akan yaşları sildi.
Joseph bir defa daha kulübeye geldi, dedi sesi titreyerek. Bir taksiyle doğum günü pastası getirmişti.
Senin doğum gününde mi?
Yok, onun doğum günüydü.
Ne zamandı?
Kasım'ın biriydi.
Yani yaklaşık bir ay önce, dedi Yuna. Ne oldu?
Hiçbir şey, dedi Evelyn. Şaşırmıştım.
Geleceğini sana söylememiş miydi?
Aramızda bir iletişim yoktu.
Neden?
Ben yalnız başıma kalıp kafamı dinlemek istiyordum.
Kulübede olduğunu kimler biliyordu?
Hiç kimse, bir tek Sorap biliyordu, sevgilim. Daha doğrusu eski sevgilim, beni bıraktı. Şimdi yalnızca arkadaşız ama bana yardım ediyor. Herkese onun yanında kaldığımı söylüyor. Annem aradığında telefonlara cevap veriyor.
Neden?
Yalnız kalmaya ihtiyacım var.
Bunu söylemiştin. Joseph başka seferde geldi mi?
Hayır.
Evelyn, bu önemli.
Bir daha gelmedi.
Emin misin?
Evet.
Peki ilk baştan için yalan söyledin?
Bilmiyorum, diye fısıldadı Evelyn.
Başka hangi konuda yalan söyledin? 13. Bölüm 9 Aralık Çarşamba öğleden sonra. Eric N.K. mağazasının mücevher bölümünde ışıklı tezgahların arasında dolaşıyordu. Siyah giyimli bir kadın bir müşteriye alçak sesle bir şeyler anlatıyordu. Eric bir tezgahın önünde durup Georg Jensen imzalı bir kolyeye baktı. Hafif parlatılmış ağır üçgenler birbirlerine bitiştirilerek bir çeşit çelenk yapılmıştı. Bu kolyenin Simone'nin ince boynuna çok yakışacağını düşünen Eric Noel hediyesi olarak almaya karar verdi. Tezgahtar kolye kutusunu koyu kırmızı parlak bir kağıtla sararken Eric'in telefonu çaldı. Telefonu cebinden çıkaran Eric kimin aradığına bakmadan telefonu açtı. Eric Maria Bark. Telefondan tuhaf cızırtılar geldi. Uzakta bir yerlerde de Noel şarkıları söyleniyordu. Alo dedi Eric. Zayıf bir ses duyuldu.
Eric'le mi görüşüyorum?
Evet.
Ben diyordum ki acaba.
Eric sanki birilerinin kıkırdadığını duyar gibi oldu. Kiminle konuşuyorum dedi sertçe.
Celallenme doktor, yalnızca bir konuda uzmanlığına başvurmak istedim dedi karşıdaki alaycı bir tonda.
Eric telefonu kapatmadan önce karşıdakinin
beni hipnotize et, ben hipnotize olm diye böğürdüğünü duydu.
Hangi numaradan arandığını kontrol etmek istedi. Gizli numaraydı. Telefona bakarken mesaj sinyali geldi. Yine gizli bir numaradan. Mesajı okudu.
Bir cesedi hipnotize edebilir misin?
Tezgahtarın sarı kırmızı bir poşete koyduğu hediyeyi alıp dışarıya yöneldi. Ham caddesi çıkışının önünde siyah pardüsü giymiş bir kadın da göz göze geldi. Çelik halatlarda mağazanın çatısından aşağı sarkıtılan kocaman Noel ağacının altında durmuş Eric'i süzüyordu. Eric'in ilk kez gördüğü kadının bakışlarında aşikar bir düşmanlık vardı. Bir eliyle cebindeki ahşap kutunun kapağını açan Eric bir kodein kapsülü aldı ve ağzına atıp yuttu. Dışarıda onu soğuk bir hava bekliyordu. Mağazanın kocaman vitrinlerinden birinin önüne bir kalabalık toplanmış, şeker ülkesinin etrafında dans eden Noel babaları seyrediyorlardı. Kocaman ağzı bir şeker Noel şarkısı söylüyordu. Kalın kabanlarının üzerine sarı yelek giymiş anaokulu çocukları sessizce bakıyorlardı vitrine. Telefon yine çaldı. Bu sefer arayan numara görülüyordu. Eric telefonu açtı. Eric Maria Bark.
Merhaba, benim adım Britt Sundström. Uluslararası Af Örgütü'nde çalışıyorum.
Merhaba dedi Eric şaşırarak.
Bir hastanın hipnoza itiraz etme hakkının olup olmadığını öğrenmek istiyordum.
Ne dediniz dedi Eric. Kalp atışı hızlanmış, midesinde asit salgısı artmıştı.
CIA'nın karşı istihbarat sorgulama el kitabında iz bırakmayan işkence yöntemler arasında hipnozdan da söz edilmekte.
Kararı hastadan sorumlu doktor verdi.
Yani ben hiç sorumlu değilim diyorsunuz.
Yorumda bulunmayacağım dedi Eric.
Hakkınızda suç duyurusu yapıldı zaten dedi telefondaki kadın ters bir şekilde.
Bak sen dedi Eric ve telefonu kapattı. Yavaş adımlarla Noel pazarı kurulan Sergel meydanına doğru yürüdü. Biri trompetle durgun gece parçasını çalıyordu. Svea Wegen'e döndü. Seyahat şirketi bürolarının önünden geçip bir gazete büfesinin önünde durdu. Akşam gazetelerinin afişlerinden manşetleri okudu. Hipnozla kandırılan çocuğa bütün ailesini katlettiği itiraf ettirildi. Doktor Eric Maria Bark yeni bir hipnoz skandalına imza attı.
Olamaz. Şaşkın polisler hipnozcu çağırdı, kurbanı cellat yaptılar.
Şakakları zonklayan Eric gözünü insanlardan kaçırarak yürümeye başladı. İsveç Başbakanı Olof Palme'nin katledildiği yerden geçti. Kirlenmiş anı plaketinin üzerinde 3 kırmızı gül vardı. Eric arkasından birinin bağırdığını duydu. Hemen bir elektronik mağazasına girdi. Biraz önce hissettiği sarhoşluğa benzeyen yorgunluğu yerini ateş, şaşkınlık ve öfke karışımı bir şeye bırakmıştı. Elleri titreyerek bir ağrı kesici daha aldı. Radyoda hipnozun bir tedavi yöntemi olarak yasaklanıp yasaklanmaması tartışılıyordu. Konuşmacılardan biri hipnotize edildiğinde kendisini nasıl Bob Dylan sandığını anlattı.
Yani doğru olmadığını biliyordum dedi sesini yayarak ama sanki buna zorlanmış gibiydim. Hipnotize edildiğimi biliyordum. Arkadaşımın orada oturduğunu yani beni beklediğini görebiliyordum. Ama yine de Bob Dylan olduğumu sanıyordum. Hatta İngilizce konuşuyordum yani kendime engel olamıyordum. Yani o an her şeyi kabul edebilirdim.
Smallland aksanıyla konuşan Adalet Bakanı,
''Bir sorgulama yöntemi olarak hipnoza başvurmak kuşkusuz hukuka aykırıdır.'' dedi.
Yani Erik Maria Bark yasayı çiğnedi öyle mi diye sordu bir gazeteci.
Buna savcılık makamı karar vere.
Erik elektronik mağazasından çıkarak evin yolunu tuttu. Lund makarga atan 73 numaraya vardığında sırtından terler akıyordu. Binanın giriş kapısının kodunu tuşlayıp açtı. Asansör oğuldayarak yukarı çıkarken titreyen eliyle cebini karıştırıp anahtarını buldu. Daireye girer girmez sallanarak oturma odasına gitti. Kabanını çıkarırken başı döndü. Aldığı ilaçlardan iyice sersemlemişti. Kendini kanepeye atıp televizyonu açtı. Bir TV stüdyosunda İsveç Klinik Hipnoz Birliği'nin başkanı oturuyordu. Erik onun ne mal olduğunu çok iyi biliyordu. Küstahlığı ve kariyer hırsıyla pek çok meslektaşının canını yakmıştı.
Barker aramızdan 10 yıl önce uzaklaştırdık. Bir daha da dön...
Öyle bir olay ciddi hipnozcuların itibarını etkiler mi?
Üyelerimiz kesin etik kurallara tabidir dedi başkan üst perdeden. Ayrıca İsveç'te şarlatanlara karşı yasalar vardır.
Erik kıyafetlerini beceriksiz hareketlerle çıkartıp kanepenin üstüne yığdı, dinlenmek için gözlerini kapattı. Çok geçmeden televizyondan gelen tanıdık bir ses duydu. Gözlerini açtı, ekranda Benjamin vardı, okul bahçesindeydi. Kaşları çatıktı, burnu ve kulakları kızarmıştı. Sanki üşüyormuş gibi omuzlarını kaldırmış, boynunu içeri çekmişti. ''Evet'' dedi muhabir, ''baban seni hiç hipnotize etti mi?'' ''Ne?'' dedi Benjamin, ''şey yok, elbette etmedi.''
''Nereden biliyorsun?'' diye ısrar etti muhabir. ''Eğer seni hipnotize ettiyse bunu anlayamazsın öyle değil mi?''
''Bilmem ki'' dedi Benjamin muhabirin ısrarına şaşırmıştı.
''Eğer seni hipnotize ettiğini öğrenirsen bunu nasıl karşılarsın?''
''Bilmiyorum.'' ''Çok sinirlenirdim bence'' dedi muhabir. ''Herhalde'' dedi Benjamin yüzü kızarmıştı. Erik televizyonu kapatıp yatak odasına gitti. Pantolonunu çıkarıp yatağa oturdu. Kapağına papağan ve yerli resmi işlenmiş tahta kutuyu çıkarıp komodinin çekmecesine koydu. Yosef'i hipnotize ederken içinde kabaran özlemi ve çocukla birlikte mavi suların derinliklerine inmesini unutmaya çalıştı. Yatağın kenarındaki su dolu bardağa uzandı ama bardağı almadan uykuya daldı. Bir süre sonra uyanır gibi oldu Erik. Hayal meyal babasını, çocuklar için düzenlenen eğlencelerde sihirbaz kıyafetlerini giyip gösteri yapmasını düşündü. Yanaklarından ter boşalırdı. Balonlardan hayvan figürleri yapar, delik bir bastonun içinden rengarenk çiçekler çıkarırdı. Yaşlandığında huzur evine taşınmıştı. Erik'in hipnozla uğraştığını öğrendiğinde birlikte bir gösteri yapmayı önermişti. O centilmen hırsız olacak, Erik de sahneden izleyicileri hipnotize edip Elvis ve Zara Leander gibi şarkı söyletecekti. Erik birden tamamen ayıldı. Benjamin geldi gözlerinin önüne, sınıf arkadaşları ve öğretmenin bakışları altında, okul bahçesinde sırıtan bir televizyon muhabirinin karşısında titriyordu. Yatakta doğruldu, midesi yanıyordu, telefona uzanıp Simone'yi aradı. ''Simone Bark'ın galerisi, selam benim.'' ''Bir dakika.'' Erik Simone'nin ahşap parkede yürüyüp odasının kapısını kapattığını duydu. ''Neler oluyor Tanrı aşkına?'' dedi Simone. ''Benjamin aradı.''
Medya sirki gösteriye başladı.
''Bu ne demek şimdi?'' diye sözünü kesti Simone. ''Erik ne yaptın sen?''
''Ben bir şey yapmadım. Hastadan sorumlu doktor onu hipnotize etmemi istedi.''
''Tamam da hipnozla çocuğu suçu kabullenmeye zorladığını söyle.''
''Bir dakika dinler misin beni?'' diye araya girdi Erik. ''Dinleyecek misin?''
''Peki anlat.''
''Bir sorgulama değildi.'' diye başladı Erik.
''Adını ne derseniz deyin, ortada.''
Simone sustu. Erik onun nasıl soluduğunu duydu.
''Özür dilerim.'' dedi Simone. ''Sen devam et.''
Bir sorgulama değildi. İşe başlarken oğlanın mağdur olduğunu düşünüyorduk. Bir kızın hayatı söz konusuydu ve polisin bir ipucuna ihtiyacı vardı. Bunun üzerine sorumlu doktor da çocuğun sağlığını riske atmayacağını düşünerek hipnoza izin verdi.
Ama
biz sadece onun ablasını kurtarmaya çalışıyorduk dedi Erik.
Bir süre susan Simone, ah Erik bu işe niçin bulaştın dedi şefkatli bir sesle.
Üzülme, her şey yoluna girer.
''Girer mi?''
Telefonu kapatan Erik mutfağa gitti, suda çözünür bir ağrı kesici ile bir mide ilacını karıştırıp içti.
10. Ayrımın sonu. Sayfa 138.